Ayrım 5. Ruh Üşümesi, Adalet Ağoğlu, sayfa 46. 4. Gezintiler. Dalgalı, yumuşak. Solgun pırıltılı Ekim ışığı gitgide gölgelenip incelmekte, kıvrımlar, çizgiler gri bir mavilikte erimektedir. Değişken pırıltı. Kadın odanın kapısını açıyor, giriyorlar. Kapıyı adam kapatıyor. Değişken ışın titreşimleri onları peşine takmış götürmekte. Sesleri istendiği kılığa sokmakta. Yer yer büsbütün silmekte, sözleri bile pek ender seçilir kılmaktadır. Örnekse camdan dışarı bakarken kadının "Bu benim en sevdiğim aydınlık" dediğini yanındaki bile işitmemiştir. Ancak deniz kestaneleri dikenli duyargalarını tümüyle dışa uzatmış, suyun okşadığı pürtüklü esmer kabuklarda titreşimler, böyle işte o kabuklardan beklenmedik canlılık belirtileri boy göstermiştir. Camın aynasında dalgalanışlar. Yırtıcı, saldırgan olmayan aydınlık. Otel odasının büzgüleri de, etek ucu süsleri de hiç abartılmamış gümüşsü mavilikteki perdelerinden içeri süzülmekte. Geniş bir oda. Okşayan hoş bir serinlik. Kadın yatağa geçip pencereye doğru birkaç adım atıyor. Tertemiz perdeler. Üstlerinde en küçük bir yağmur lekesi, tek sigara yanığı bulunmaması ona beklediğinden öte bir rahatlama duygusu veriyor. Belki de adamın verdiği bir rahatlık bu. Çünkü o da ardından birkaç adım atmış, keşke daha uygun bir zamanda karşılaşsaydık, hay Allah dememiş olması bir yana, şu an ensesine ılık bir esintiye benzer öpücükler kondurmaktadır. Sesi de nefesi gibi ılık bir esinti. Bu benim en sevdiğim ışık. Süt mavisi aydınlık. Kadın bunu işitmiş olmaktan hem şaşkın hem çok hoşnut, başını çevirmeden gülümsüyor. Bedeninde ürpertiler. Adam ellerini onu hiçbir yerine dokundurmaksızın, hep aynı, herhangi bir saldırganlığı bulunmayan yumuşacık öpüşlerle öpüyor ensesinden. Biliyor musunuz, aynı yerdeyiz. Kadın öpüşler arasında adamın böyle bir şey fısıldadığını işitir gibi oluyor, gözlerini usulca kapatıyor. İki ışığı üstüne aynı duyguyu paylaşıyor olmalarını yeterince sevindirici bulduğundan belki, aynı otelde oda ayırtmış olmaları üstüne herhangi bir şey söylememeyi seçiyor. Işığın perdelerden süzülüşü biraz daha hoşuna gidiyor. Ensesine varla yok arası değen dudakların öpüşleri de. Bununla birlikte adamdan uzaklaşıyor. Yatağın ayak ucuna gidip orada duruyor, yüzü yine pencereden yana dönük, bedenin gergin tellerinde titreşimlerle. Gece olmaması daha iyi, diyor sadece. Cama yansımalarını seçilebilir belirginlikte kılınsa, dışarıda kartondan oyuncak bir kenttir. Odaya yayılan okşayıcı mavi ışığın onlara düşsel bir ortam hazırladığı söylenebilir. Böyle bir ortam özlemlerini kışkırtıyor olabilir. Kadın şimdi karşısında aynı aydınlık içinde, fakat kendi kendisinin gölgesinde duran adamın yüzüne, bakışlarına yayılmış eski fotoğraflar solgunluğunu görüyor. Bu yüzün gitgide silikleşip yok olacağı ürkütüsüne kapılıyor. Karşısındakinin gerçekliğinden bile kuşkuya düşüyor, ona dokunma duygusuna yakalanıyor. Parmakları el üstündeki seyrek kumral kıllara değmemiş miydi? Ya da belki adam için aynı şey oluyor. Karşısında eski fotoğraflar solgunluğuyla duran kadının, az önce ensesinden öptüğü kadın oranında gerçek olup olmadığını bilmek için önlenemez bir istek duyuyor. Uzanıyor, yana gevşecik sarkmış duran sağ elini alıyor onun. Evet işte dokunuyorum, parmak uçlarını tutuyorum. Varsınız, buradasınız. Elini tuttuğu kişinin gerçekliğinden ötürü bir gönül borcu duyuyor sanki. Parmak uçlarının kendi avucuna doğru ilerleyişinden de. Çünkü işte eli incelikle yukarı kaldırıyor, eski şövalyeler benzeri. Yo, benzeri değil, tam onlardan biri olarak bu elin üstüne soylu iki öpücük konduruyor. Öyle iki öpücük ki diz çökmüş de karşısındakinin ayaklarının ucuna birer beyaz gül bırakıyor bile denilebilir. Bu kadar bir yüceltilme sonucu kadının mahcubiyete uğradığı ya da zarafetin bu derecesini yabancılayıp geri çekildiği sanılır ama değil. O elini adama zaten aynı doğal incelikle bırakmış bulunuyordu. Sezilen karşıdan gelme isteğin kendi isteğimize çevrilişi ve gereği kadar bırakıyor. Sonra da belli belirsiz geri çekiliyor. Tadın tadı kaçmasın. Erik tabağındaki eriklerin en irisini en sona saklayan küçük kız. Bu kız bütün iri erikleri yedikten sonra Son küçük eriğini de yemiş bitirmiş bulunan oğlana bakıyordu. Daha doğrusu bir oğlana, bir iri eriğine. Erikleri baştan paylaşmışlar. İki ayrı tabağa koymuşlardı. Şimdi sona kalan tek iri eriğini tek başına yemiyordu ama. Onu tek başına yesin diye tutkunu olduğu oğlana veremiyordu da. Biraz beklemiş, sonra dudakları titreyerek "Neden benden önce bitirdin sanki?" demişti. Oğlancık kızdan da mutsuzdu. "Keşke akıl etseydim, keşke sonu iri bir erik de ben alıkoysaydım." Küçük kız onun mutsuzluğunun kendi özverisiyle sona ereceğine inansaydı verirdi eriğini. Oysa sezgisi dengenin bir kez bozulduğunu söylüyordu ona, uyumun zedelendiğini. Kadının biraz geri çekilmesi adamı tedirgin etmiştir. Neden uzaklaştı? Gerçi bu uzaklaşma sırasında ayaklarının ucuna bırakılmış iki beyaz gül ezilmemiş, yerlerde sürüklenmemekte, tam karşıtı kadın tarafından alınmış, elin ayasında dinlendirilmektedir. Fakat geri çekilen bir bedendir. Göğüsleri, kolları, bacakları, karnı, kalçaları ile bir beden. Uzaklaştıkça çargınlaşan, çağırganlaştıkça ise çoğalıp aynılaşan bedenler. Ama soluğunu tutmuş. Bence onun böyle, şimdi olduğu gibi tek kalmasını diliyorum. Yatılı okuldan hafta sonları çıkınca büyükleri de, küçükleri de, şişmanları da, sıskaları da, evleri de, sokakları da ve sinemaları ve kızları birbirini hep aynı şeylermiş gibi görüyormuş, öyle diyordu. Kollar, kollar, bacaklar, bacaklar, hele ayaklar, ayaklar ve ağızlar. Kümes hayvanların gagaları gibi durmadan bir şeyler atıştıran ağızlar. Burunlar sonra, bıyıklar, sakallar, saçlar, saçaklar, bacalar, kaldırım taşları, yine ayaklar ve duvarlar, yine duvarlar ve yine dudaklar ve bacaklar ve bacak araları ve kan ve balgam. İnsan gövdeleri aynılaşıyor. Kimliksizlikte saydamlaşıp mideleri, bağırsakları, böbrekleri, idrar torbalarını gürültülü biçimde iş başındayken gösteriyormuş. Yalnızca beyinler, gizli titreşimlerini bile ele vermeksizin müthiş bir durallıkta oluyormuş. Suyun okşada bir deniz kestanesinin kalker kabuğundaki ürpertilerinden de yoksun bir yumak kireç taşı. Böyle söylüyordu. En çok kırlardan hoşlanmaktaydım diye sürdürmekteydi. Kırlardan, kelebeklerden, özellikle kelebeklerden. Onların kollarının, bacaklarının, görünür biçimde ağız ve burunlarının olmaması, yalnızca kanatlarının olması, çiçeklerin de petallerinin olması, yalnızca ve renkli göbeciklerinin olması, içinde kirli torbaları barındırmayan göbeciklerinin olması işte. Bana sonsuz bir hafiflik duygusu veriyordu. Hemen hemen uçuyorum. Nefis bir şey bu. Sert engellere çarpmaksızın süt mavisi enginlerde süzülüyorum. Böyle kemiksiz, kılçıksız bir sesle anlatmıştı. İnsanların midesiz, bağırsaksız, ağızsız olmalarını düşünmüyorum tabii. Bunların daha az göze batar olmalarını, daha çok göze batar yerlerinin beyinleri ve duyguları, duyargaları olmalarını düşünüyorum. Enginlerde kanat çırpmak için bağırsakların ağırlığının öne çıkmamasını. Bir kanat çırpış şaşırtısına dönüyor. Kadını ak pak keten çarşaflar üstüne uzanıvermiş görüyor. Hemen hemen kemiksiz veya beyaz gül, bir baş ve sap olarak kendini usul bir akışla yukarı yastıklara doğru çekiyor sanki. Hışırtı çarşaftaki bu kayıştan çıkıyor. Saçlar yastıkta dağılıyor, petaller. Adam yatağa serilen bu petaller arasında nihayet minicik renkli bir çiçek göbeciği seçmiş olmalı. Çünkü içgüdüsel bir kayışla o da kadının yanına uzanıveriyor. Hiç değilse ayakkabılarını çıkarsalardı. İkisi de tatlı tatlı gülüşerek aynı anda ayakkabılarını yatağın ayak ucuna düşürüyorlar. Sonra da adamın ceketini kadın alıyor, kadının bluzunu adam. Ellerindekilerini yapacaklarını, nereye koyacaklarını bilememeleri beklemedikleri bir utangaçlıktan olabilir. Ama en duyarlı anda araya giren bu çalı çırpının verdiği tatsız duygudan da olabilir. Çünkü garson her an gelebilir, masayı silebilir, yemekle verilmesi gerekirken kadının ikinci martinisi yüzünden geciktirilmiş ama ısmarlandığı için mutlak verilecek olan beyaz şarabı getirebilir. Karşıda oturan bir başka kadın adama dikkatli dikkatli bakabilir ya da yetişkince bir oğlan içeri dalıp anne ne bu hal diyebilir. Ama galiba pek de öyle değil. Dıştan bakanlar için sorun olan ve sorun olacak olan ne varsa onların sorunu değil. Buluşmalarında varla yok arası dokunuşlarında bir kopukluk, bir yeniden havaya girme çabası algılanmıyor. Ayırdığında bile olmadan soyunmuşlar. Henüz anadan doğma değillerse de birbirlerinin tenlerinde dokunulmayı, öpülmeyi, tanınmayı bekleyen sayısız duyarlılık noktaları bulabilecek kadar soyunmuşlar. Kadın adama hem çok tanıdık hem hiç değil. Ellerine sorulursa işte gövdenin bildik kıvrımları, yumuşak engebeler, çimli ovalar, buralardan geçmek, bir düzlükte soluklanmak, sonra oradan kanat çırpmak, yeniden havalanıp bir tepeciğe konmak. Derken bayır aşağı inmek, inerken bir kuzuya sarılmak, onu nemli kara burnundan öpmek. Kadını burnundan öpüyor. Çok küçük bir burun değil bu, ıslak da değil, ne de kara. Fakat verdiği tat hiç tanımadığı kadar büyük. Ayrıca şimdi göğsünün seyrek kılları arasında gezinen parmaklar, parmak uçları da birer parmak olarak ona tanıdık geliyor. Ancak bu dokunuşlar hemen hiç bildik değil. Adama el koymuyor. El koymak bir yana, üstünde ağırlık adına ne varsa hepsini ortadan kaldırıyor. Avuçlarının içinden bir tüy benzeri enginlere doğru bırakıveriyor sonra. Adam kendisinin usul, yencecik kanat çırpışlarını işitiyor neredeyse. Kulaklarını eski, yumuşak bir kuzey ninnisi dolduruyor. Böyle sürekli bir kanat çırpışla bu kadının parmak uçlarından havalanış. Havalanışı ansızın nereden geldiği belirsiz tuhaf bir ses bölmekte. Adam boş bulunup irkilince yüzünde gerçek zamanı bulmaya değin sorularla dolu bir anlam belirmektedir. İlk defa birlikte olduğumuz öğle üstü, kaçamak seviştiğimiz, hani buluşup da dokunamadığımız, hiçbir yere ulaşamadığımız öğle üstü. Anımsıyor musun? Odam böyle yumuşak bir aydınlıktaydı. Senin odan, yatağına uzanmıştı, kaçamağımızın yatağı. Hiç örselenmemiş parmakların, henüz fazla kalınlaşmamış tenimde, henüz sertleşmemiş göğüs kıllarımda geziniyordu. Esrikleşiyordum ama utanışlarım, seni boynunun biraz altından öpmeye bile yüreklenememişlerim. Bu nedenle de kedi başı desenli çarşaflarınla elinişlerim. Kedi başlarının ardına sığınarak yol alabilirdim ancak. Sonuçta minicik göğüslerinden biri avucumdaydı işte. İşte orada güvercin yüreği gibi çırpınıyor, duyuyorum. Fakat ben bundan öte nereye gitmem gerektiğini bilmiyor. Sana hala şu kedi başlarının ne komik şeyler olduğunu söylüyordum. Üstlerimize atılıp her yanımızı tırmıklayacaklar, gözlerimizi oyacaklar, bir yerlerimizi koparacaklar diyordum. Dokunulmaz bir şeye dokunmuştum. Kedilerin öç alacaklardı. En çok da organımı koparıp almalarından korktuğumu sana söylemiyordum tabii. Bunu söylememek için amma matrak bıyıkları var deyip durdum. Bunların hiçbiri senin kedine benzemiyor, evet dedin kırık bir sesle ve biz artık dakikalarca kedilerden konuştuk. Unuttun mu? Benim kedim sokakların kedileri, eve kedi almana izin vermedikleri için yatak çarşaflarında sevdiğin kediler, sonra havlulara, fanilalara, gömleklere, çocuk odalarının perdeli kumaşlarına resmedilmiş, patilere dikilmiş, bebek beşiklerine, kartpostallara da çizilmiş kedilerden, hep onlardan konuşmadık mı çırpınan göğsün avucumda solana kadar? Kadının göğüslerine dokunmak için güçlü bir istek duyuyor. Neredeyse bu göğüsleri hırpalamaya yatkın bir istek. Ama belki henüz süt yeninde tutuklu bulunduklarından bu ona istenmediği bir kapıyı zorlama olacakmış gibi geliyor. Oysa daha şimdiden, henüz hiç dokunmamışken de göğüslerden birini, avuçlarından birini içinde hissetmemiş miydi? Olgun, dolgun, ılık bir yumuşaklıkta büsbütün uyanışını ele vermeye hazır. Kadınların duyarlı olmayan hiçbir noktaları yoktur diyebiliyormuş. Bir ara eksiklik korkusuyla bu konuda birçok kitap okumuş. Yüzünden tuhaf bir gülümseyiş geçiyor. Kadınların duyarlı olmayan hiçbir noktaları yoktur diyebiliyorum. Ama bu bilgim hiçbir zaman gerçeklere yakın düşmedi. Onlara uygun gelmedi. Bu nedenle her kezinde yeni duyarlılık noktaları arayıp durdum. Ancak şu an bir ön sesi, yanındakinin bedeninden, hemen her hücresinden kendi hücrelerine bir elektrik akımı gibi akıp duran tatlı fısıltılar, her şeyin uygun biçimde doğallıkla yol alacağını söylüyor adama. Kadının göğüs uçlarına dokunsa hiç hırpalamadan, oburlukla asılmadan onlara sadece belli belirsiz dokunsa orada mine çiçekleri açacak, çiğler ışıldayacak. Az önceki anlık garip ses yüzünden ya da değil, başlangıçtaki yırtıcı istek durulmuş, şimdi doğal serpilişi örseleyecek herhangi bir atımdan uzak durmaktadır. Donuk gökyüzünde kuşlar kanat çırpmakta. Kadın biraz yan dönmüş, adamın yüzünü camdaki yansımasında neredeyse büsbütün ayrıntılarıyla bulmaya çalışarak bakıyor. Kısacık bir süre hem bakıyor hem de kulağı kirişte. Bir kedi miyavlaması işittiniz mi? Adam ancak o zaman varla yok arası karşılıklı dokunuşların onlara içinde rahat yürünecek geniş koridorlar açtığına güvenmiş olabilir. Çünkü işte bir yansıma üstüne düşen ikinci bir yansıma olarak yanındakini bütün gövdesiyle kendine çekip çabuk çabuk "Hayır" demektedir. Benim işittiğim daha çok bir kuşun kanat çırpışları. Birbirlerine bakmadan ipeksi gülümsüyorlar. Susmaktalar. Hafifçe anaforlanan sudaki narin yosun parçaları. Gövdeleri küçük salınışlarla birbirine deyip açılıyor. Kadın adamı çene altından öpüyor. Adam içinde bir erimeyle, "Ah, elbet bu kedi miyavlamasından çok daha iyi" demektedir. Yüzünde o an muzipleşen gülümseme, sesinde gizemli bir fısıltıya dönüşüyor sonra. "Size o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki." "Konuşmaksızın." "Evet, konuşmaksızın." "Dokunuşlarla." "Dokunuşlarla, evet." Yaylı sazların kararlı tınıları, ağır ve dokunaklı. Kadının nefesi adamın boynunda dolanıyor. Bir elinin parmakları onun çıplak omuzlarında geziniyor. Çok geçmeden de aynı el kendi sırtına gidiyor, göğüslerini yarı yarıya örten küçük beyaz sütyenin kancasını çözüyor. Kendini dokunuşlara adayış. Onuru, özlemleri, kadınlığına saygısı, ondan hoşnutluğu, eşitlenmenin güzelliği, ten ötesi buluşmalar, ten içi yeni arayışlar, ne altta oluş ne üste çıkış. Hepsinin ilk ağızdaki sesi ve sözü olan göğüsleri bütünüyle açıkta. Açık ve yanındakinin tenini onlarla buluyor şimdi. Omuzlarındaki ince askılardan sıyrılarak adamın üstüne eğiliyor. Meme uçları kumral kıllara belli belirsiz değişlerle geziniyor. Gezindiği yerlerde küçük halkalar çiziyor. Bu arada adamın da bir parmağı onun dudaklarında dolaşarak dolaştığı yerde görünmez halkalar bırakıyor. İstekli ve isteklendirici olduğu kadar düşünen bir parmak. Sevişmeye o kadar susamıştım ki, sen olmuşsun, başkası olmuş, hiç fark etmeyecekti. Çok açtım. Demir parmaklığın öte yanında ise annen duruyordu. Gözüm onu üstündekilerden soyuyor. Bir kere, bir kere daha soyuyor. Ellerim memelerini avuçluyordu. Demir kafes işte asıl o zaman gerekliydi benim için. Annenin gövdesinde herhangi bir yerine gerçekten değsem, onu altıma alabilirdim. Bizi ayıran parmaklıklara teşekkür borçlu muyum, değil miyim? 10 yıllık bir tutukluluktan sonra üstüne çıktığım karıma asıl anlatmak istediğim buydu benim, demişti bir gün. Kadın göğüs uçlarıyla yaptığı gezintisine ara veriyor, adamın yanı başına gevşek bir kendini bırakışla uzanıyor. Onun dokunuşlarına bütün noktalarıyla açık. Yüzünde incecik bir sevinç pırıltısı seçiliyor. Bu yanındakinin pantolonundan hemen hiç sezdirmeksizin kurtuluşundan olabilir tabii. Beyaz üstüne belli belirsiz incecik çizgili klodunu henüz alıkoymuş bulunmasından da olabilir. Her şeyin sonuna bir an önce varma acelesi göstermemesinden, herhangi bir saldırıya geçmeksizin kendini şu ince uğultulu gezintinin hazına bırakışına gönül boşluğu duymasından ya da sadece onun da yüzünde seçilen tülsüz sevinç gülümsemesinden olabilir. Adam parmak ucuyla kadının dudaklarında çizdiği ufak çemberleri durdurup kendi dudaklarını onun bir omzuna değdirmekle yetiniyor. Kuzey ninnisi bir ton yükselmiş, uğultu bir ton daha incelmiştir. Tuhaf ama ikisi de aynı anda "Evet, ah evet işte" diye fısıldamışlardır. İki kuş birlikte havalanmıştır. Notalar birbirine eklenmektedir. Gerçek dışı bir durum yok. Buradasınız. Buradayız. Gövdenize dokunuyorum. Her dokunuşla içimin kuşları kanat çırpıyor. Havalanıyoruz. Dudaklarını kadının omuz başında gezdiriyor. Omuzla göğüs arasındaki yumuşacık çıkıntıdan öpüyor onu. Bu aydınlıkta tenin donuk bir pırıltısı var. Ayrıca omuzlarda belli belirsiz sarımtırak güneş çilleri. Donuk zemini ışıltan yaldızlar, boynunda birkaç çizgi, gölgeli bölgeler, göğüslerse az önceki dikey gergin, atılgan biçimlerini dağıtmış, şimdi yatay, usulca iki yana, koltuk altlarına doğru akmış. Adam avuç içlerini onların üstüne değdiriyor. Oradan usul usul aşağılara doğru iniyor, parmak uçları külotlu çorabın bel ağzından birazcık içeri süzülüyor, çok değil. Birkaç santim orada duruyor. Küçük bir soluk alıp veriş. Beklediğim gibi, karın hafif çıkık fakat derisi trompet benzeri gerilmiş değil. Artan bir sevinçle ürperiyor adamın teni. Yanımdaki aşırı diriliğin, her çeşit sivriliğin acıtıcılığından arındırılmış bir gövde. Çıkıntılar ürkütücülüklerinden törpülenmiş, kasılışlar, gerilişler zamanın bilgeliği altında yumuşamış. Apaçık anlaşıldığı gibi adam bu gevşekliği sevmekte. Sertlik ve gerginliklerle ilişkilerini koparmış olması, hatta belki yalnızca bu dokunduğu gövdeden ince derin tatlar değerlemesine yetebiliyor. Zeytini geri bırakışı, dilini kadının çene çukurunda dolaştırmak istemesi. Kadın da teninden öte ruhunda sevinç ışıldamalarıyla parmaklarını yanındakinin boynundan omuzlarına, oradan kol üstlerine kaydırıyor, koltuk altlarına iniyor. Her şey ne kadar uyumlu, hafif. Tepeler nasıl bir eğimle uzanıp gidiyor. Koyaklar ılık, kınından çekilmiş kılıçlar, atılan naralar, batan, oyan süngü uçları yok. Adamın karnını karın altına okşuyor, sonra yüzüstü dönüyor, gevşek. Adam enseyi örten bir tutam saçı yana çekiyor. Dudakları sıcak öpüşlerle enseden yana yukarılara çıkıyor. Kadının kulağını arıyor. Alevlenen diliyle dokunuyor. Kulağın bütün çevresine, içinde dışında dolaşıyor. Sonra yumuşacık kulak memesini ağzına alıyor. Düş değil, gerçek evet. Domenico Scarlatti, asıl şimdi başladı. Keman ve klavsen için sonat. Ona soracağım, karşımda duran cama bakan kadına, müzik seviyor musunuz? Böyle sormayacağım, sadece söyleyeceğim. Müzik seviyorsunuz, evet. Kulak memesini emiyor. Ah, otlaklarda koşardık. Ballı baba toplayalım mı çocuklar? Büyük oğlanlar gülüşüyorlar. Evet, evet, evet, tabii, toplayalım ballı baba, kadın balı. Büsbütün gülerler. Ben ne yapacağım? Ne demeye getirdiklerini bilmiyordum ama sevgilimle ilk defa kötü bir otel odasında nihayet seviştiğimizde elime boza kıvamında bir sıvı deyince kadın balını da erkek balını da keşfetmiş oldum. Gittiğime seviniyordum ama gittiğim için değil, inanın, kadın balına karşın bir türlü buluşamadığımız için. Fakat size bunlardan söz açmamalıyım. Tanışmıyoruz. Sizi tanımıyorum ki diye mırıldanmakta enginlerde kanat çırparken. Öyle mi? Demekte kadın da derin bir ürpertiye yakalanmış. Ama kulaklarınızdan öpmüşlüğüm var. Ağızlarında belli belirsiz küçük birer kahkaha fırlayıvermiştir. İkisini de derlenip toplamaya çağıran iki küçük kahkaha. Zaten öyle yapmaktalar. Kadın parmak uçlarını adamın kalçalarında gezdiriyor. Demek öpmüşlüğünüz var. Adam kulak memesini bırakmış, dilini şakağa doğru götürüyor. Evet ama tadı değişik, hiç tatmadığım kadar iyi. Filmdeki kadın her şeyi gördüm diyordu. Anımsıyor musunuz? Ben her şeyi gördüm. Erkek de hiçbir şeyi unutmadım diyordu. Öyle mi diyordu? Sanırım bunu şimdi siz söylüyorsunuz. İyi ki tanımıyorum sizi. Bilinmedik, ezberlenmedik bir şeylerin kalmış olması. İkili ilişkilerde demek istiyorum. Aşılmamışlık, aşınmazlık. Aşılmazlık, bunun tadı. Kadının dili dolanmaktadır. Yakalandığı güzel derin iç baygınlığı onu bütün adlandırmalardan, tariflerden hızla uzaklaştırmakta. Tam da böyle bir yarı baygınlığın kucağındayken adamın işittiği klavsen sesi giderek bir iniltiye dönüşmüyor muydu acaba? Bu bir an onu irkiltmedi mi? Kollarındaki neredeyse başlayacak. Onları yakalatmışlar. Bunu nasıl bilmezden gelirsin? Arkadaşlarımızı unutup da benimle sevişmeye nasıl dalarsın böyle? Ben unutmadım, unutamam da. İşte şimdi başını hızla itecek, kendisini öpüşlerden kurtaracak, kalkıp yatağın kıyısına oturacak, o kadar duyarsız mıyız diye ağlayacak. Adam dilini şakaktan yeniden kulak memesine doğru indiriyor, ağzına alıyor, ısırmadan, incitmeden uzun süre ağzında tutuyor, onu dinliyor. Çünkü konuşkan bir kulak memesi bu, ona istediğiniz kadar tadabilirsiniz diyor. Ben de hoşlanıyorum diyor. Sizi incitmeyeceğim, hayır diyor. Sonra da solunu tutup adamın fısıltılarını dinliyor. Kemanın yayı tellerde kesiksiz kaymakta. Klavsen yanıtlamaktadır. Neden sonra kadın hafifçe kayıyor, yan dönüyor, adamın başını elleri arasına alıyor, biraz aşağı çekiyor, yanağını göğüslerine dayıyor, dudaklarını saçlarına gömüyor. Dinliyorlar. Birbirlerini işitiyorlar. hiçbir şeyi unutmuyorsak bizi, şimdiyi, bu zamanı da unutmayalım. Bu güzel oda müziğini unutmayalım. Direnişini, çalgıların. Evet demektedir adamın sesi. Şiir tınısı veren bir evet. Kadın yine yumuşak geçişli bir durum değişikliği yaratmakta. Eli yanındakinin kalçalarını örten kilodu sıyırmaya başlamıştır. Adam da yassı kalçasını usulca kaldırıp kilodun bacaklarından sıyrılmasına yardımcı olmaktadır. Kadının kilotlu çorabı ise hala bacaklarında. Örtünün kıvrımları arasında seçilebiliyor. Çorabın güneş yanığı bir rengi var. Şimdi ondan sıyrılmanın devinimi başlıyor. Kadının eli çorabın bel lastiğine gidiyor. Fakat adam bu eli orada tutuyor, bekletiyor. Böylece kendini daha derin hazlara doğru sürüklerken kadını da bir kere daha sevindiriyor denilebilir. Karşılaşıp derinlemesine buluştuğum bu kişi dokunuşların gizinden bu gizi ağır ağır çözmekten de tatlar derleyecek diyen bir sevinç. Adamın eli bir onaylama belirtisi gibi karnın üstünde durduğu eli usulca sıkıyor. Sonra onu avcunda okşuyor. Kadınsa başını yastıktan biraz kaldırmış, boynunu uzatmış, adamı göz kapaklarından hafifçe öpüyor. Demek sizi götürecek, kalkmakta olan bir tren yok. Evet, bu şiirli tınıyı veren ağzın, üst dudağının sol kıyısındaki sütlü kahve, küçük et beynini de tam o an seçmiştir kadın. Göz kapaklarını öpmekten dönen dudaklarını oraya değdirmek için güçlü bir istek duymaktadır. Bu ben sanki daha önce yoktu, şimdi yataktayken belirdi. Garsonun bir tepsi üstünde şarap şişesiyle kendine doğru gelmekte olduğunu adam ne zaman seçmişti peki? O en tatlı gülümsemesiyle gülümseyerek, "Yemeği beğenmediğiniz için cezalandırılıyorsunuz," dememiş miydi? Geç de kalsa, tek başına da olsa bu şarabı içeceksiniz galiba. Kendisi de aynı garsonu üstü yazılarla dolu aynanın başka bir küçük alanındaki yansımasından seçer gibi olmuştu. Ama onu hiç görmemiş olmayı, yeğleyip başını hemen çevirivermişti. Adama bakmıyor, ancak onu görüyordu, işitiyordu, aynı tatlı gülümseyişle. "Öyle mi?" dedi galiba, demedi mi? "Evet," dedi adam da, şiir dolu bir evet. Garson da tepsi üstündeki şarap şişesi de gözlerinden silinmiş, bu kez önden ve ağzıyla değil, parmaklarıyla kadının öteki kulak memesini bulmaktadır. Bir yontu ustasının mermere dokunuşu, onu yoklayışı gibi dokunuyor oraya. Keman ve klavsen seslerini izleyerek, baş ve işaret parmakları arasında kadife yumuşaklığını duyuyor. "Kalıcı anlam kazanabilecek mermer bu işte," diyor keman. İşte odanın okşayan süt mavisi aydınlığı. Klavsen neredeyse sarsılıyor. Kadının bedenine büyük bir dalga yayılıyor. Kendini bu dalgaya bırakırken, "Korkma," demektedir sanki, "korkma. Kül altı olmak yok. İşte odanın süt mavisi okşayan aydınlığı. İşte dudakları onun. Dudak üstü beni işte. Birlikteyiz. Birbirimizin tenlerinde geziniyoruz. Yumuşak, hafif sallantılı. Çok iyi, çok çok iyi. Daha iyi." Adam avcundaki eli kuşun tüylerini okşar gibi okşamaktadır. Dudakları kadının dudaklarını aramakta. Öpüşüyorlar. Uzunca bir süre. İçlerinde eriyişlerle. Keman ve klavsen birlikte yükselmektedir. Sularda. Yosunlar topluca salınmakta, incecik tüysü uçları deniz kestanelerin duyargalarına değmektedir. 5. ayrımın sonu sayfa 60.